Ayrım 8, sayfa 62. Bu sorunun ele alınan tüm toplumsal meselelere yansıması doğaldır. Bu şu demektir: her toplumun sorunları ayrıca incelenmek, değerlendirilmek zorundadır. Esasen kültür yahut toplum hayatı, o toplumun manevi yapısıyla maddi şartları ve çevrenin karşılaşmasından doğan insan başarıları ve üsluplarıdır. Bu yüzden her kültür yapı olarak da üslup olarak da özgün doğar. Aynı geçim yollarında yaşayan çiftçi, işçi gibi yahut aynı inanç sistemini dini paylaşan toplumlarda davranış ve üslup benzerlikleri olacaktır. Ama aynıyet olamaz. Hiçbir toplumun maddi şartları, tarihi birikimleri ve manevi dünyası bir başkasıyla aynı olamayacağı gibi yaşama üslup ve yapılarında da aynıyet olamaz. Benzerlikler ve ortak yönelişler olabilir. Tek tek insan unsurunu düşündüğümüzde sosyalleşme başarıları ne ölçüde mükemmel olursa olsun aynıyete ulaşamaz. Bu açıdan baktığımız zaman da yine toplum bilimcilerinin her toplumun sorunlarına ayrıca bakmak ve değerlendirmek zorunda olduklarını görürüz. Gerçekçi yaklaşım, o toplumun tarihi gelişim ve yapısını ayrıca inceledikten sonra kavramsal çerçeveler oluşturmaya çalışmaktır. Başka toplumlar için üretilmiş kavramlara bir başka toplumun yapı ve süreçlerini uydurma gayreti boşuna bir zahmettir. Ama sanırım bizde fazlaca görülen bir çabadır. Batı'nın zengin literatürü karşısında kaçmaktan kovalamaya zaman bulamayan araştırmacılarımız, onları kavrama çabasından ileri bir düşünce özgünlüğüne ulaşamamaktadır. Bu kavrama gayretinin de başarısı epeyce tartışılabilecek düzeydedir. Bu durumda tercüme kavramların ve yöntemlerin bizim sorunlarımıza uygulanışındaki başarıyı yahut yarattığı karmaşayı görmek zor olmayacaktır. Batılı bilim geleneğinin ürettiği kavram ve çerçeveleri ne kadar sağlıklı olursa olsun tercüme ederek bilim yapmış olmak aşamasının çoktan aşılması gerekir. 19. yüzyılda Batı kaynaklı bilim ve kurumlarla ilk karşılaşma dönemlerinde bu kavramların İslamileştirilmesi gibi bir yol izlenmişti. Meşrutiyetin şura olarak açıklanması gibi. Bu aslında sağlıklı bir yönelişti ve yabancı kavram ve kurumların kendi kültürümüzdeki bağlamlarına oturtulması ve geleneksel kültürümüze sahip insanların bunları doğru anlamlarını sağlamak içindi. Bu tutumunun bir adım sonrası düşünce bağımsızlığı ve yaratıcılığına çıkar. Ama devam ettirilemedi ve işin kolayına kaçıldı: tercüme ile yetinmek. Bu yöneliş de Avrupa'nın bütünüyle alınması gerektiği açıklamalarıyla temellendirilmeye çalışıldı. O kurum ve kavramların tam anlam ve bağlamında kavranılabilmesi için onu yaratan kültürün temelinden itibaren bütün iman ve değerler sistemiyle kavranması gerektiği ileri sürüldü. Kültüre bütüncü bir yaklaşım sergileyen bu bakış belki yanlış değildi ama milli kültürün ve gayretlerin önünü kesiyordu ve çağdaşlaşmayı imkansız kılıyordu. Çünkü bütün toplumun bu düzeyde Batı'yı kavraması mümkün değildi. Halbuki bu kavrayış çağdaşlaşmanın olmazsa olmazı olarak gösteriliyordu. Kavramların İslamileştirilmesi yahut millileştirilmesi hem geçişi mümkün kılacak hem de milli düşüncenin yolunu açacaktı. Ancak bunun başarılabilmesi için de yüksek bir toplumsal gerilime, enerjiye ihtiyaç vardı. Ve olmayan, farkına varılamayan da o idi. Bu bölümü kimlik konusunda zengin bir çalışma yayımlayan Kimlik İnşası Nuri Bilgin'den bir alıntı ile bitirelim. Profesör Bilgin, yukarıdan beri söylediklerimizi çok güzel ve açık bir biçimde özetlemektedir. Yazar, Batı'daki zengin literatürün iki ana damara ayrıldığına, birincisinin bireyselleşme ve modernleşmeden doğan aile içi sorunlar, yabancılar, uyum gibi Batı toplumlarının sorunlarına odaklaştığına, ikinci damarın ise etnisite, etnik kimlik, cemaat hakları ve çoğulculuk gibi Batı dışı toplumların sorunlarına yöneldiğine işaret ettikten sonra şöyle devam eder. Birinci grup yayınlar, sorunlu kişi ve grupların topluma uyumu ve entegrasyonu, hatta asimilasyonu yönünde işlerken, ikinciler aksi yönde etkide bulunuyor. Bir başka deyişle, içerisi bir bütünleşme, dışarısı için farklılaşma telkini yapılıyor. Batıda bütünleşme, Batı dışında ayrışma. Kendileri için sıkı bir toplum ve kültür yapısı, başkaları için çok kültürlü, gevşek ilişkili bir yapı. Batı kaynaklı literatürün ana istek ve istikameti budur. Türkiye ve benzeri ülkelerin entelektüel dünyası bu yanlı Batı literatüründen besleniyor. Bu durumun yarattığı çıkmaz, iç içe yaşadığımız sorunları, sorunların kendisinden kalkarak değil, Batı'nın normatif gözüyle görerek düşüncemizi somutlaşıyor. Daha toplum bilimin ilim hayatımıza girdiği günden itibaren, Ziya Gökalp'in de Durkheim'in yahut sosyoloji biliminin normatif beyanları uğruna, tarih ve medeniyetimizin en görkemli alanlarını nasıl görmezden gelmek zorunda kaldığını biliyoruz. Kesin kanunları olan bir bilim dalı iddiası ile başlayan toplum bilimin, günümüzde daha sağlam yöntemlere dayalı ve fakat daha alçak gönüllü bir disiplin haline geldiğini söylemeliyiz. Şimdi genel olarak mevzi sosyoloji diye isimlendirilen çalışmalarda, anketler, görüşmeler ve gözlemlerle daha dar ve belirli toplumsal grupların davranış modelleri incelenmekte ve yönelişleri hakkında değerlendirmeler yapılmaktadır. Şüphesiz çok da yararlı olan köy sosyolojisi, şehir sosyolojisi, işçi sosyolojisi, aile sosyolojisi, kurumlar sosyolojisi gibi çalışmalarda genel geçerli ve evrensel yasalara ulaşmak yerine incelenen somut alandaki yönelişler tespit edilmek ve değerlendirilmekle yetinilmektedir. Milliyetçilik. Şimdi konumuz olan milliyetçilik duygusuna gelince, bu toplumsal yöneliş ve ortaya çıkışın kültürel yapıları ve tarihi süreçleri farklı olan toplumlarda aynı görüntüyü vermeyeceğini kabul etmekte zorlanmayız. Her millet gibi Türk milletinin milliyetçiliği de kendi insanına dayalı, kendi şartları ve tarihi süreci içinde incelenmeli, temayül ve tezahürleri de yine aynı ölçüler içinde tespit ve tahlil edilmelidir. Sosyalist, pozitivist, hatta Marksist açılardan olaya yaklaşılıyorsa bile her toplum için ayrıca düşünmek zorunluluğu vardır. Ancak biz temelde milliyet duygusunun insanın doğasında var olan bir gizli gücün toplumsal yapı ve tarihi süreçlere göre ölçülenerek ortaya çıktığını düşünüyoruz. Temeldeki aynı duygunun değişik çağlardaki farklı tezahürlerinin toplumsal yapılar, kültürel süreçler ve son tahlilde eğitimle ilgili olduğunu söylüyoruz. Yani burada toplumsal olanın bireyde yansıması değil, bireyde gizli güç olarak mevcut olanın toplumsallaşma yahut genel olarak hayat eğitimiyle ortaya çıkması söz konusudur. Bu ortaya çıkanı yeniden kavramlaştırmak yerine İbni Haldun'un asabiye terimini rahatlıkla kullanabiliriz. Çünkü büyük bir mütefekkir tam da bu anlamı kavramlaştırmıştır. Daha önceki bir yazımızda anlatmaya çalıştığımız gibi asabiye teriminin tam karşılığı gerilimdir. Bir insan hangi toplumda yaşıyor, kimlik ve kişiliğini hangi kültür ortamında kazanıyorsa o toplumun asabiyetini taşır. Yani gerilimi o toplum için olur. Diğer bir söyleyişle kişi hangi toplumda sosyalleşirse o toplumun kültürel kimliğini ve asabiyetini taşır. İbni Haldun'un sözünü ettiği ve esas aldığı kabile asabiyeti de o günlerdeki toplum biriminin kabile olması ve kişinin kabilesi içinde sosyalleşmesinin gerçekleşmesi sebebiyle esaslı bir eğitim sürecinin sonucudur. Mütefekkirimizin tali asabiyetler olarak saydığı sonradan kazanılmış gerilimler de bir eğitim sürecinin sonucudur ve kabile asabiyetinden mahiyet olarak farklı değildir. Asabiyet yahut gerilimin ortaya çıkışında iki noktaya dikkat edilmelidir. Gerilimin somut ortaya çıkışları, gerilimin bir şuur kazanması. Toplum bir kabile yahut kabileler halinde yaşıyorsa, ortaya çıkacak asabiyet de doğal olarak kabile gerilimi yani milliyetçiliğidir. Kişi kabilesinden yanadır. Onun değerlerini paylaşır, onun için fedakarlıklar yapmaya hazırdır. Eğer bu duruşunun şuuruna varır, yani kabile kimliğini idrak ederse, bu hal onun doğal milliyetçiliğine ilave bir güç ve revnak katar. Pozitivist, materyalist anlayışlar, şuuru da çevrenin bir yansıması olarak gördüklerinden, işin o tarafı ile ilgilenmezler. Ve mesela toplumsal yapı değişimlerini izlemek ve açıklamakla, sınıflar, sanayi, kent soylular vesaire, milletin oluşumunu da milliyetçiliğin yani toplumsal gerilimin ortaya çıkışını da açıklamış olurlar. Bu aksak tarifin Avrupalı toplumlar için ne ölçüde geçerli ve gerçekçi olduğunu tartışmadan bize dönelim. İslam öncesindeki toplumsal yapı ve kültürümüzün farklılıklarını bir kenara koysak bile ki bu birikim İslam'ı kavrayış biçimlerini etkilemiştir. 12. yüzyıldan itibaren Türk kavimleri hayat şartlarında hiçbir değişme olmadığı halde bir iman hamlesi yapmış ve yeni bir kültür dünyasının, evren ve insan anlayışının içine girmişlerdir. İslamiyet onlara yeni bakış açıları ve değerler sunmuştur. Ve onların birey olarak toplumsallaşmalarını büyük ölçüde etkilediği gibi, siyasi duruş, anlayış ve toplum yapılarını da etkilemiştir. Tekrar işaret edelim ki, hayat şartlarında dikkate değer bir değişme olmadığı halde, büyük bir zihniyet değişmesi yaşanmış ve ümmet şuuru oluşmuştur. Bu şuur, siyasi ve hukuki yapıları şekillendirmiş, çerçeveler çizmiştir. Bu zamandan sonraki bütün İslam devletlerinde egemenlik ve siyasi haklar Müslümanların elinde olmuş, gayrimüslimler zımmi olarak ve fakat siyasi haklardan mahrum yaşamışlardır. Bu hukuki ve siyasi yapılar aynı zamanda kendisini şekillendiren ümmet, millet şuurunu da güçlendirmiştir. Bu toplumsal ortamın bir ümmet, millet asabiyeti yarattığı muhakkaktır. Ancak bu yeni gerilimin soy yahut kabile asabiyetini ortadan kaldırdığını söylemek mümkün değildir. İbn Haldun bu iki asabiyetin karşılıklı durumlarını yeterince tartışmış ve İslam asabiyetinin varlığına rağmen İslam fütuhatını taşıyan asıl gücün Arap kabile asabiyeti olduğunu ileri sürmüştür. İslam tarihi kabile asabiyetinin sergilendiği ve İslam asabiyeti ile çatıştığı olaylarla doludur. İslam düşünürleri bu gelişmeleri hoş karşılamasalar ve uzun yorumlara girmeseler de tarih bu gerilimler üzerinden gelişmesini sürdürmüştür. Özellikle Emeviler zamanında güdülen keskin Arap asabiyeti ve hukuk alanına kadar yayılan Arap mevali ayrımı, Arap olmayan kavimlerdeki kavmi asabiyetlerin artmasına, Şubiye hareketinin doğmasına yol açmıştır. Abbasi hareketi bu karşı çıkışların sonucudur ve Emevilere karşı yürütülen amansız yok etme siyaseti, gerginliklerin ne ölçülere gelmiş olduğunu açıkça göstermektedir. Abbasiler döneminde İslam kardeşliği vurgusunun daha arttığı ve İslam asabiyetinin yükseldiğini söyleyebiliriz. Sonuçta bu gelişmeler içinde Türk bölgelerinde de İslam milleti asabiyet, kabile yahut boy asabiyeti ile birlikte yaşamıştır. Ancak siyasi ve hukuki alanda egemen olan İslam milleti asabiyetidir ve Müslüman kavimler arasında bu açıdan hiçbir ayrım yapılmaz. Şuur olarak da esas itibariyle İslam millet gerilimi yaygın olmakla birlikte kabile gerilimleri de doğal bir hal olarak devam etmektedir. Osmanlı'ya geldiğimizde de durum budur ve 1856 ıslahat fermanına kadar da böyle devam etmiştir. Bu fermanla Müslim gayrimüslim siyasi hukuk eşitliği getirilmek suretiyle kuruluş ilkesi değiştirilmiş ve Devlet-i Aliye eşit vatandaşlar Osmanlılık ilkesi üzerine oturtulmaya çalışılmıştır. İttihadı anasırı sağlayacağı umulan bu yeni yöneliş, tam tersine Osmanlı içindeki değişik unsurların giderek artan bir hızla ayrışmasına yol açmıştır. Balkanlardaki gayrimüslim unsurların tamamının bağımsız devletler kurması ile sonuçlanan bu gelişmeler, Osmanlı camiasında İslamcı duyarlılıkların artmasına yol açmış, Sultan Hamid de politikasını bu gelişmeler üzerine kurmuştur. Ancak Balkan Savaşı faciası sonrasında Devlet-i Aliye'nin ayakta kalabileceği ve koruyuculuk gücünün devam edebileceği konusundaki inanç gittikçe zayıflamaya ve Müslüman unsurlar arasındaki milli asabiyet akımları da giderek yayılmaya başladı. İşte Türk milliyetçiliği akımı da bu dönemde yalnız kalan bir kavmin kendi milli varlığını kavraması ve savunma ihtiyacı olarak doğmuş Türk ocakları kurulmuştur. Bu tarihi sürece işaret ettikten sonra şu noktaları vurgulamalıyız. Türk milletinin ve kültürünün oluşumunu kendi çerçevesinde incelemek gerektiği gibi, Türk milliyetçiliğinin gelişimini de yine kendi süreci içinde ele almak gerekir. Batı toplumlarında geliştirilmiş kavramları tercüme etmek suretiyle, yine Batı kaynaklarını bizim tarih ve toplumumuza uygulamak, sağlıklı bir değerlendirmeye imkan vermez. Bu tür değerlendirmeler gerçekliği çarpıtan temelsiz yargılara ve gerçekliği kavramlara uydurmak gibi zorlamalara varmaktadır. Hiç değilse günümüzde olsun tercümecilik kolaylığından, taklit ve tekrar basitliğinden kurtulmayı temenni ederiz. Bu bakış açısı ve kavram yabancılığının getirdiği bilimsel yanlışlar yanında, kendi tarih ve kültürümüze karşı verilmiş haksız yargılar da vardır. Bunlardan birisi ötekine düşmanlık diye isimlendirilen tutum, diğeri milleti inşa etme projesi, bir başkası da ırkçılık iddialarıdır. Türk milliyetçiliğinin doğmaya başladığı 20. yüzyıl başlarından itibaren şüphesiz ki ilk kültürel yönelişler eskidir. Türk milletinin toplumsal yapısında yeni bir şey ortaya çıkmadığı gibi yeni bir inşaat filan da yapılmamıştır. Olan şey esasen var ola gelen kavmi milli asabiyetin, okumuş bazı kesimlerin gayretleri ve fiili gelişmelerin de zorlamasıyla ümmet asabiyetinin önüne geçmesidir. Buna biz milli kimliğin şuur kazanması, farkına varıp yeniden kavranması diyoruz. Ziya Gökalp de mefküre demişti ve tarihi bir gerçeklik olarak var olmayan bir mefkürenin ruhlarda doğamayacağını söylemişti. Burada dikkat edilmesi gereken şey, var olan bir tarihi ve toplumsal gerçekliğin şuur kazanması öne çıkmasıdır. Yeniden ve bir projeye göre inşa edilen bir şey yoktur. Bu tür bir ifade belki de bu şuuru güçlendirmek ve milli kimliği pekiştirmek için girişilen yahut düşünülen eğitim çalışmaları için kullanılabilir, ne kadar anlamlı olacağı da ayrıca düşünülmelidir. Türk dili, dini, mutfağı, türküsü, halısı, kilimi, ev düzeni kaç bin yıldan beri var ve usubunu kazanmakta idiyse yine odur. Şimdi insanların şuurlu yöneliş ve eğitimleri de buna göre düzenlenmek istenmektedir. Ziya Gökalp'in halkçılık dediği de halkın bu binlerce yıllık yaratışlarını başvurarak, onlardan başlayarak ve ilham alarak yeni yaratışlara yönelmek ilkesidir. Terbiye kültür birliği olarak tarif edilen millet, işte bu binlerce yıllık oluşumun ortaya çıkardığı toplumsal yapıdır. Irkçılık konusuna da dokunmalıyız. Kavramları birbirine karıştırarak yahut dilediği gibi kullanarak propaganda yapmak mümkündür. Düşmanlık yaratmak kolaydır ve bunlar her zaman yapılmaktadır. Ama bu üslupta ciddi bir tartışma olmaz. Irkçılık dediğiniz zaman bu kavramın toplum bilim literatüründe belirli bir anlamı ve işlenmiş bir içeriği vardır. Öyle anlaşılmak gerekir. Tarihi ve kültürü yaratan temel unsurun ırklar olduğu, her türlü başarı yahut tarihi görüntünün ırki hasletlerin yansımalarının ibaret bulunduğu temel tezine dayanır. Türk düşüncesinde milliyetçi kalem sahipleri arasında da bu söylemi savunan ciddi bir isim yoktur. Daha başlangıçta Ziya Gökalp, biyolojik ırkçılık anlayışının atlarda uygulamasının faydalı sonuçlar doğurabileceğini, ancak bizim at değil insan olduğumuzu söyler. Milliyetçilik tartışmalarının ilk dönemlerinde millet kelimesi bugünkü kullanımıyla ümmet karşılığı olarak anlaşıldığı için bir süre ırk kelimesi bugünkü millet yerine kullanılmıştır. Asrın başlarındaki bir kısım yazarlar yanında Türk Ocağı ve Yedek Subay marşlarında bunu görürüz. Hatta İstiklal Marşımızdaki ırk kelimesinde Akif'in bu anlamda kullandığını düşünebiliriz. Zamanla millet kelimesi günümüzdeki anlamını kazandıkça ırk kelimesi de kullanımdan kalkmış, daha doğrusu günümüzdeki anlamına geri çekilmiştir. Irk kelimesinin bir de muhtemelen ses vurgusundan ötürü tercih edilerek soy anlamında kullanılması vardır. Bunu en çok kullanan da adı ırkçıya çıkmış olan rahmetli Nihal Atsız'dır. Burada da bilerek yahut bilmeyerek düşülen bir yanılgı vardır. Atsız yukarıda belirttiğimiz anlamda ırkçı değildir. O soy vurgusu yapar. Bu da Atsız'ın bir icadı değildir. Soy şuuru, ortak dile sahip olanların ortak bir soydan geldikleri inancını ifade eden ve toplum bilimde yer alan bir kavramdır. Dikkat edilsin ki bu bir inanç meselesidir. Kan bağı iddiası yahut konusu değildir. Türkçe konuşanların Türk soyundan geldiklerine inanılır ve Türk olarak kabul edilir. Atsız'ı biraz dikkatli okuyup ırkımızı yücelten kelimelerine takılı kalmayanlar, toplum bilim terimi olarak ırkçılığı çağrıştıracak bir yorumunu bulamazlar. Ancak soy yerine ırk kelimesiyle heyecan vurgusu yaptığı görülür. Atsız, Türk ülküsünü Türk milletinin büyüme ve kudretli olma arzusu olarak ifade eder ve milletin yaratıcı gücünün bu inanç olduğunu söyler. İnancın en büyük amil olduğunu anlatmaya gerek yok. İmanla ümitsiz hastalar bile iyi olur, diyor 1955'te. Milletin gücünü damarlarındaki asil kanda değil, yüreğindeki imanda bulan bir ırkçı. Böyle ırkçı olur mu? Bir başka yazısında Türk milletinin yükselişini ahlaki temizliğine bağlar ve yazısını şöyle bitirir. Ahlak millet yapısının temelidir. O olmadan hiçbir şey olmaz. İşte size Atsız'dan bir Türkçülük tarifi. Türkçülük amansız bir vazife ahlakıdır. Görülüyor ki atsız beyin ırkçılığı yahut soyculuğu Alman yahut İngiliz ırkçılığından çok farklıdır. Bu konuda rahmetli Galip Erdem çalışmasının sonunda şu değerlendirmeyi yapar. Batı ırkçılığı belli bir zümrenin diğerlerine üstünlüğünü etnoloji ve özellikle antropoloji ilimlerinin imkanlarından yararlanarak kabul ettirmeye çalışan bir temele dayanır. Yoksa insan topluluklarındaki üstünlük duygusu tarihin çok eski zamanlarından itibaren vardı. Ancak insanlar arasındaki eşitsizliğin ilimle ispat edilmek istenmesi Avrupa'da başlamıştır. Galip ağabeyin burada sözünü ettiği ve tarihin eski zamanlarından beri var olduğuna işaret ettiği üstünlük duygusu, ırki değil kültürel üstünlük duygusudur ve kendine güven ve atılım gücü verir. Türk milleti tarihin hiçbir döneminde antropolojik anlamda bir ırkçılığa sapmamıştır. Ancak soy şuuru ve Türk soyunun üstünlüğü düşüncesi son birkaç yüzyılın dışında her zaman vardır. Sadece bazı çağlarda bu düşünce devlet siyasetinin temeli olarak Türk cihan hakimiyeti mefkûresi olarak ortaya çıkmış, diğer çağlarda da yalnız milletin ruhunda yaşamakla yetinmiştir. Türk milliyetçileri diğer milletleri ezmek ve yalnız Türk ırkının yaşamasına izin vermek tarzında anlaşılacak bir ırkçılığı hiçbir vakit benimsememişlerdir. Ötekine düşmanlık halini ise Türk milliyetçiliğinin doğuşunu inceleyenlerin görmediklerini söylemeliyiz. Osmanlı'nın son dönemlerinde doğal olarak korunma psikolojisi yaşanmış ve devlet toplum içindeki ayrışma Müslüman gayrimüslim ekseninde oluşmuştur. Islahat fermanından sonra korkulan ayaklanmalar olmadıysa da en ciddi infial ve hareketlenmeler Arap bölgelerinde yaşandı. Türk milliyetçiliğinin açık safhası 1912'den sonradır. Arnavutlar 1912'de bağımsızlıklarını ilan etmişlerdi. Bu vakitten sonra hukuken değilse de fikir ve duygu itibariyle Müslümanlar arasındaki ayrışmalar da açığa çıkmaya başlamıştır. Yani bu ayrışmanın taraflarının birbirlerine düşman olabilmeleri için zaten zamanları yoktu. Daha da ötesi 1918'lere kadar cephelerin her yanında ve özellikle güney cephelerimizde Türk, Kürt, Arap birlikte dövüşüyorlardı. Birbirlerine düşmanlık edecek halleri yoktu. Halk kesimine kadar inmiş düşmanlık sadece Ermeniler hakkında görülür, o da Doğu illerimizle sınırlıdır. Osmanlı literatüründe Ermeni hareketlerinin adı Ermeni patırtısıdır. Halbuki Batı'da Alman milliyetçiliğinin Fransız düşmanlığı üzerinden geliştiğini söylerler ve delil olarak da Alman milli romantik edebiyatındaki Fransız düşmanlığını konu alan şiirleri gösterirler. Bu şiirler ayrı bir kategori oluşturacak kadar çoktur. Şimdi bu sözlerimiz bir heyecan ifadesi sayılmazsa, vicdan sahiplerinin bir de Türk edebiyatına bakmaları gerekmez mi? Ey Bülent Serdaroğlu'nun Balkan Savaşı acıları içinde yazdığı, "Türk'üm ve düşmanım sana, kalsam da bir kişi" mısrasını taşıyan kin şiirinin yanını kaçını daha koyabilirler? Yoksa biz şiir yazmayan bir millet miyiz? Görülüyor ki sorunumuz yine tercüme kafasıyladır. Batılı toplumlar için verilmiş hükümlerin aynen bize aktarılmasından doğmaktadır. Burada şu hükmü de ifade etmekten geçemeyeceğim. Düşünce bağımsızlığına sahip olmadıkça yahut yaratıcı düşünce düzeyine ulaşmadıkça, eskilerin tabiriyle imali fikir edemedikçe bu hatalar daima yapılacaktır. Bizim milliyetçiliğimiz biraz sert söyleyecek olursak, yaşanan hıyanetler ve acılar sonunda yalnız kalan bir milletin kendini bu konuma göre yeniden idrak etmesi ve isimlendirmesi hareketi olarak doğmuştur. Kendi varlığını bir başkasına düşmanlıkla algılamamıştır. Bir imparatorluk sahibi olduğunu unutmamıştır.